adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan...
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la muhabbeti sunar.
Önceden hopadan son virajı dönmeden kalbimi verdim ona bilmeden bir sevda sardı beni inceden hiç böyle olmamışım önceden hopadan son virajı dönmeden kalbimi verdim ona bilmeden. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, ben bittim sende durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar sana sevda perisi de ona var kalbime birisi soracak kimdir o neyin nesi sen bana bırak ben de gerisi gelirse sana sevda perisi de ona var kalbime birisi soracak kimdir o neyin nesi sen bana bırak ben de gerisi. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, ben bittim sende durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip. Bendeki sevdalığın en hası, severek ayrılmak neyin nesi, bu yürek nasıl tutsun bu yası, biz bittik sizde durumlar nasip.
Türkiye'nin en kafa radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden cuma. Haftanın son çalışma gününün sabahındayız.
Buna var mı dur çare?
Havanın yeni yeni aydınlanmaya başladığı ve saatin 6'yı 5 dakika geçtiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinden yayınımızı bu sabahta gerçekleştiriyoruz. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı, zaman zaman yağmur var. Düne göre hava daha serin. Ki evet, buralarda da bayağı bir hava serinledi. Artık kış geldi deniyor.
İnanalım yeter ki
kış geldi denilen hava sıcaklığı da bu arada
İnanalım yeter.
Gece böyle 12-13 falan. En fazla o da yani.
Sendukta bitecek. Sensin geri alan, yar ol bana dedikçe yürekte yaram olan, can ol bana dedikçe canıma düşman olan. Benim tek sevdamsın, sen solumda bir çiçek. İnanalım yeter ki yar bu günlerde geçecek. İnanalım yeter ki bu hasret dukta bitecek.
Şüphesiz son derece yoğun bir haftayı geride bıraktık. Gündem olarak yoğun, zam olarak yoğun, fiyat artışları olarak yoğun. Hatta dün gelen haberle resmi gazetede yayınlanan orana bakarsak, yeniden değerleme oranı olarak çok yoğun. Yaklaşık %122 kadar yoğun. Birazdan konuşacağız onunla ilgili. Bir haftayı geride bırakıyoruz. Yine sıradan bir Avrupa ülkesinin bir yılda yaşayacaklarını bir haftaya sığdırmış bir şekilde haftayı geride bırakıyoruz. Dolayısıyla protesto edeceğimiz konu sayısı çok ama çok fazla. Ama tahmin ediyorum dün o sosyal medyada yayınlanan ve çokça insanları gerçekten kızdıran şu Konya'daki görüntüler, Konya'daki hayvan barınağındaki o görüntüler. Yani gerçekten insanlıktan ne kadar uzaklaştığımızı gösteren, artık kendi geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, ülkenin geleceğiyle ilgili hakikaten endişe etmemize sebep olan o görüntüler en çok protesto edilecek konu olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü daha yayına girer girmez günaydın mesajlarından önce bu konuyla ilgili mesajlar gelmeye başladı dinleyicilerimizden.
Kimlikte Sivaslıyım, ben hiç aşık olmadım, toplumla savaştayım.
Konya'daki hayvan barınağında böyle kürekle hayvanların öldürüldüğünü gösteren görüntü. Belli ki münferit bir olay da değil, yani orada hep yapılan bir şey. Çünkü böyle bir kişi falan yok, bayağı kalabalık da orası. Kimse bir tepki mepki falan vermiyor. Böyle günlük rutin bir işmiş gibi yapılıyor yani. Şu saat itibariyle daha Konya'dan bir açıklama gelmiş değil. Sorumlu olanlardan. Ama diyorum ya size, en çok bu konuyla ilgili mesaj gelecek belli. En çok bu konu protesto edilecek, öyle görünüyor. Protestolara geçmeden önce, memleketteki tuhaf olaylara bakmadan önce güzel bir haber vererek başlayalım.
Beni hapsedin, Yoksa yakacağım bu gezegen.
Biz de medya sponsorları arasındaydık bir kere, gurur duyarak tabii. 1907 Fenerbahçe Derneği 30. yılını kutladı. Dün akşam Ülker Arena'da gerçekleşen bir etkinlikle. Günlerdir duyuruyorduk, hatta dinleyicilerimizi de gönderdik, misafir ettik. Ben İstanbul'da olaydım, orada olacaktım zaten ama. İşte bu etkinlik sırasında 1907 Derneği Başkanı Rıfat Peraya'dan bir öneri geldi. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe'nin stadının isminin Atatürk olarak değiştirilmesi önerisi geldi. Çünkü Saracoğlu stadı biliyorsunuz, Fenerbahçe stadı. Hatta tam olarak ismi de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu diye geçiyor. Şimdi böyle bir öneri geldi. Dün tabii çok büyük destek gördü. Kulübün başkanı Ali Koç da bu öneriye destek çıktı. Dedi ki mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Bütün kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum. Arzuyu, isteği 100. yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'te hayata geçirelim. Bunu yapmak için Ülker grubu ve Saracoğlu ailesiyle de görüşeceğiz demiş. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe'nin stadının ismi. Üstelik Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk ismi silinirken, eğer Atatürk stadı olursa, ne kadar güzel, ne kadar anlamlı olur değil mi? Ki öyle de olacak bence, öyle görünüyor çünkü destek çok büyük.
Bu gece kalmadı.
Bu arada sosyal medyada bazı yerlerde stadın ismi Atatürk Stadyumu oldu diye haberler de çıkmış ama resmi olarak böyle bir durum yok. Fakat belli %99 olacak, o anlaşıldı. Öyle böyle patlanarak olmuyor çünkü. İşte karar alınıyor kulüp tarafından falan. Ama belli ki öyle olacak. Bu güzel haber. Amerika'dan gelen bir haber var. Enteresan bir haber aslında. Şimdi bizde son zamanlarda havalimanlarında X-ray'lerde yakalananları, X-ray'lerde bulunanları düşününce bu haber gerçekten ilginç oluyor. Şimdi Amerika'dan New York'tan Orlando'ya giden uçağa yüklenmek üzere güvenlik kontrolünden geçen bir bavuldan bir kedi çıkıyor sevgili dinleyiciler. Fakat tuhaf bir hikaye var. Yani bavulun sahibinin kedisi diye ilk olarak akla geliyor. Hayır, öyle olsa mesela kediyi niye bavula koysun? Kediyi uçakta yanına alabilir. İşte bir çantanın içinde, özel bir çantanın içinde bu olabilir. Fakat durum öyle değil. 16 Kasım'da New York'ta JFK Havaalanı'ndan Orlando, Florida'ya giden uçağa binmek üzere güvenlik kontrolüne giren yolcunun bavulu X-ray cihazından geçerken içinde kedi formunda bir şey olduğu fark edilmiş. Görevliler bavulu açmış ve içinden sapasağlam bir sarman çıkmış. Kediye benzeyen şey kedinin ta kendisiymiş yani. Fakat tuhaflıklar bununla bitmemiş. Hemen bagajın sahibi bulunmuş. Adı açıklanmayan erkek yolcudan bir açıklama yapması istenmiş. Yolcu da kedinin valizde olmasına şaşırmış ve kendisinin olmadığını söylemiş. Demiş ki benim kedim yok. Ve sonra demiş ki bir dakika demiş ya. Ben şimdi demiş bir arkadaşımda kaldım misafir olarak. Arkadaşımın evinde evin kedisi vardı. o girmiş olabilir demiş benim valizime. Şimdi tabii bu kedi beslemeyenler için çok şaşırtıcı gelebilir ama öyle değildir. Bunlar bayılıyorlar. Böyle koliye gireyim, valize gireyim. Böyle kapalı böyle ya da ucundan açık olan bir şeyin içine gireyim. Orada ne var falan. Bayılırlar, bayılırlar gerçekten de. Seyahat ve Güvenlik Dairesi misafir kaldığı evin sahibini aramış ve teyit istemiş. Ev sahibi de yolcuyu tanıdığını, kedisini çalmadığından emin olduğunu söylemiş ve Smells adlı kedinin kutulara, valizlere girip gizlice girip saklanmak gibi bir huyu olduğunu söylemiş. Valize girmiş, saklanmış, o kadar yol gitmiş sesini çıkarmamış yani. Bakalım nerede açılacak diye düşünüyor. Hem meraklı hem de macera seviyor. Ve aynı zamanda tembel, uyumuştur kesin orada çünkü. Ne demişti o falcı, biz niye dinlemedik ki eyvah. Saçlarım bana kaldı, yastığımın altında vardı ah ah. Ne bitmezmiş bu acı, halbuki de çok sevmiştim eyvah. Ayrılmak hata mıydı, sarılmalar aklımda kaldı. Başka konu daha var. Bu da gündemi epey bir meşgul edecektir tahmin ediyorum. Hoş bence bu Konya'daki mesele ve Mamak'ta da benzer bir durum olduğuna dair iddialar var ama Konya'daki konuyla alakalı, yani Konya'da böyle alenen görüntüler de var. İzledik işte o hayvan katliamının olduğunu. Konya'dan açıklama gelmiş. İddialar demiş. İddiadan ne iddiası işte, gözümüzün önünde yapılıyor. İddiası mı var artık yani? Soruşturma başlatıldı denilmiş. Çok tabii, en Türkiye'de en güzel şeydir o. Soruşturma başlatıldı. İpe diz durumu yani. Yap yap ipe diz, ondan sonra ne o? Soruşturma başlatıldı. Oldu.
Yanından 700'le geçiyor hayat. Sen tırnaklarını kemirirken de olanca.
Bir de erken seçim meselesi var.
Değil, başına bir şey gelmesin diye ölü takvim.
18 Haziran'da üniversite sınavı takvimi açıklanmış. Bu da beraberinde erken seçim mi olacak iddiasını getiriyor ama sadece bu konu da değil aslına bakarsanız. Unuttuysan derdine yancan, kıssadan ise buraları söndüremezsin. Ortamdan da yırtılsan. Hem ÖSYM'nin sınav takvimi hem de AKP'nin milletvekili olacaklar için istifa takvimi seçimin erkene alınması ihtimalini güçlendirmiş. ÖSYM üniversite sınavlarının 17-18 Haziran haftasında yapılacağını duyurmuş. Bu takvim değişmezse o hafta seçim olmayacağı anlamı taşıyor. Anayasa gereği seçim sonraki hafta yapılamayacağına göre erkene çekilmesinden başka ihtimal kalmıyor. Bu ihtimali güçlendiren bir başka gelişme de AKP'nin teşkilatına gönderdiği istifa takvimi, genel merkez aday olacaklardan Aralık sonuna kadar istifa etmelerini istemiş. Bu talep de Haziran'dan erken bir tarihte seçimi işaret ediyormuş. Gazete Pencere'nin haberine göre. Dolayısıyla hep konuşulan iddia yavaş yavaş böyle ete kemiğe bürünüyor. Öyle görünüyor. Erken seçim geliyor.
Yanından 700'le geçiyor hayat. Sen tırnaklarını kemir.
Ne kadar erken o kadar iyi bence. Yani benim şahsen fikrim o. Çünkü öteki türlü düzelme ihtimali pek görünmüyor belli. Bir türlü düzelemediğimiz için, sürekli kötüye gittiğimiz için, şu görüntüleri izlediğimiz için, şu ekonominin içinde yaşadığımız için, son bir yılda yaşadığımız fiyat artışlarını konuşurken hepimiz böyle dehşete düştüğümüz için ve Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye göre Türkiye ekonomi modeliyle rekorlar kırmaya devam ettiğimiz için, ki kendisinin bu yönde açıklaması var. Evet, onunla ilgili de konuşacağız. Dedim ki size, sıradan bir Avrupa ülkesinin bir yılda yaşayacaklarını bir haftada yaşıyoruz ya. Hatta belki daha bile fazla olabilir.
Tamam.
Cuma gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz peki? Dönelim hemen bir bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. Tarih 25 Kasım. 7.30'u geçtik. Vay arkadaş diyeceğimiz haberlerle başlayalım. Hemen sonrasında bizim payımıza düşenlere bakacağız. Sonra dinleyicilerimize soracağız. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye her cuma sabahı olduğu gibi. Şifreli çalıntı motor satışıyla başlayalım önce. Bursa'da çalıntı motosikletleri satın alıp şasi numaralarını silerek satan 27 yaşındaki UO gözaltına alınmış. UO'nun çalıntı motorları getiren şüphelilerle mesajla irtibata geçtiği ve hastayı ameliyathaneye getirin diyerek şifreli konuştuğu tespit edilmiş. Yani çalıntı motoru getirinin şifresi bu muymuş? Hastayı ameliyathaneye getirin. Adet böyledir. Doktor UO, Doktor UO. Çok acil ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Bir tane Vespa geldi. Çok acil sizi bekliyoruz. Çabuk çabuk. Şekilde omuzlarını oynatanlar, size de günaydın. Günaydın. Şimdi bu hastayı ameliyathaneye getirin diyerek çalıntı motosiklet satan arkadaş nispeten kendi çapında çalışıyormuş. Çünkü görüntüleri de var, böyle küçük bir yer burası. Çalıntı motosikletler, parçalanmış motosikletler falan var. Fakat Bursa'da akaryakıt üretmek için, tabii kaçak akaryakıt üretmek için tesis kuran, yani bayağı bildiğin tesis kurmuşlar, yani öyle böyle değil. 9 şüpheli gözaltına alınmış. Bursa'da kurdukları tesiste madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış. Operasyonda piyasa değeri 675 bin lira olan 31 bin litre kaçak motorin ele geçirilmiş. Bu arada yakalananlardan 3'ü yabancı uyruklu. Tabii ki yani. Onlar da demek ki bu akaryakıt fiyatlarından artık rahatsız oluyorlar. Bu işlerin içine girmeye başlamışlar. Ama bildiğin tesis diyorum ya. Tesis yapmış adamlar. Kaçak akaryakıt tesisi yani. Dünyası cennet olur da her yanım. Yalnız akaryakıt fiyatlarını düşününce içten içe hak vermemiz. Ama işte bu kaçak akaryakıtlar yüzünden ve bu akaryakıtları kullanan araçların yaptığı kazalardaki büyük yangınlar çok büyük sıkıntıdır, onu da söyleyeyim. Tıpkı işte alkole uygulanan verginin artması ve alkollü içkilerin fiyatının artmasıyla kaçak içki tüketiminin artması, buna bağlı ölümlerin artması gibi aynı şey aslında bakarsanız. Başını da yesin anam bu sevda. Şimdi birçok haber var ama bence bugünün en komik haberi bu da. Tabii kimseye bir şey olmaması teselli edici. Ama bence bugünün haberi bu. Şimdi Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polisin kullanma yetkisinde bulunan depolardaki biber gazlarının tüketim tarihi dolmuş sevgili dinleyiciler. Son kullanma tarihi geçilmiş biber gazı konusunda. Çok da hassasız biliyorsunuz. Yani biber gazının son kullanım tarihinin geçmesi büyük hassasiyet. Hemen demişler ki biz bunları imha edelim. Tarihi geçmiş ürünleri insanımıza sıkmayalım. Bu gazın, yüzlerce biber gazının imha edilmesi kararlaştırılmış Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde. İmha tutanağı düzenlendikten sonra biber gazları sandıklarla kontrollü bir şekilde ilçenin 6 kilometre çıkışındaki Silvan Batman Karayolu üzerindeki çöplüğe götürülmüş. Burada gazlar imha edilmeye başlamış. Nasıl imha etmişler acaba? Böyle tek tek sıkarak falan mı? Herhalde öyle bir şey. Neyse yani öyle bir yöntemle. Fakat şöyle bir şey olmuş. Şimdi şehre 6 kilometre mesafe ya. Bu biber gazlarını imha ederken sen rüzgar yön değiştir. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hızla biber gazı Silvan ilçe merkezi ve bu güzergahtaki köy ve mezralara doğru yayılmış. 100 bin nüfuslu ilçe ve ilçeye yakın köy ve mezralarda yaşayanlar gazdan etkilenmiş. 100 bin diyor, 100 bin. Gazdan etkilenenler hastanelere akın ederken çok sayıda kişi de kapalı alanlara kaçarak gazdan korunmaya çalışmış. Ne o? Biber gazını imha ettik. Nasıl? Sıktık amirim. Lan nereye sıktınız? Havaya. Oğlum öyle imha edilir mi? Deli misiniz siz? Evet ya, aslında rüzgar çıkmasaydı bir şey olmayacaktı amirim ya. Biz baktık rüzgar bu tarafa doğru esiyordu. Sonra birden biz sıkarken şans işte yani. Silvan'a geçmiş olsun diyelim biz tabii ama hakikaten bunu, bu imha operasyonunu yapan arkadaşlarla tanışmayı isteriz yani. Yani başka nasıl imha edecektik ya? Aldık sıktık işte. Ayrıca son kullanma tarihi geçti diyorlardı. Geçmemiş. Mis gibi çalıştı işte bak.
Bu bir bilmece. İstersen koş bana, ister emekle. Erişsin tüm buzlar.
Fakat bu arada farkındaysanız o imha edilen biber gazları sayesinde bizim de şu anda gözümüz yaşardı bir miktar. Bizimki gülmekten gerçi tabii ama. Neyse, ben o gözyaşlarını şöyle alayım. Hafiften gözlerinizi yeniden böyle bir kızgın ifadeye büreyim mi?
Uzaklar olur yakın biter, gülümser birden kadar yakar güneş.
Şimdi bir şirket var sevgili dinleyiciler. Düşünün ki bir şirket kuruyorsunuz. Böyle daha yeni şirket kuruyorsunuz. Ve kurduğunuz şirket daha böyle kurduktan iki ay sonra bir anda böyle belediyeden ihaleler almaya başlıyor. Yepyeni bir şirket ama böyle yani daha böyle kurulalı iki ay olmuş bir şirketten bahsediyoruz. Bir anda böyle ihale almaya başlıyorsunuz. Bir tane ihale, iki ihale, üç ihale, hep aynı belediyeden ama tabii bu arada. 14 ihale alıyorsunuz. 14. Nasıl şans değil mi? Ne büyük şans yani. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde MHP'li Serkan Acar yönetimindeki belediye 22 Ekim 2020'de kurulan dur bakayım neymiş ismi şirketin, şurada doğrusu yazıyordu. Art Life isimli Art Life İnşaat Yapı Peyzaj Sanayi Ticaret Limited şirketine kurulduktan 2 ay sonra ihale yağdırmaya başlamış. Şirketin belediyeden aldığı son ihale, atlarla terapi yapılacak bir merkezin 4 milyon liralık kaba inşaat işi olmuş. Şirket belediyeden toplamda 14 ihale almış. Bunlardan 13'ü tartışmalı pazarlık usulüyle düzenlenmiş. Hani var ya bu, hep konuşuyoruz, 21B diye bir hesapta ihale ismi. Yani çünkü ihale kanununda geçtiği için ihale. İhale falan değil aslında. Hiç kimseye gitmiyor. Belediye diyor ki sen gel diyor. Art Life sen gel diyor. Bir sonraki ihale oluyor diye. Arttaş sen gel diyor. Çünkü hiç kimse yok başka o işleri yapabilecek. Sürekli onu çağırıyor. Ama sorsan diyor ki ama diyor ben onunla pazarlık ettim diyor. Şirketin kurulduktan bu yana sadece Ali Ağa Belediyesi'nden ihale alabilmesi dikkat çeken diğer konular arasındaymış. İhaleleri kimi zaman düşük teklif vererek, kimi zamansa tek başına teklif vererek alan şirket, kurulduktan bu yana belediyeden 9 milyon liralık iş almış, 2 yıllık ömründe sadece Ali Ağa Belediyesi'nden ihale alabilmiş bu arada. Aldığı ihalelerin listesi de var. Barınak peyzajı, gübre alımı, bitkisel mal alımı, oyun grubu mal alımı, tesislerin bakımı için mal alımı, çatı yapım işi, kafes, tel, panel, çit gibi mal alımı. Bu arada şirket ne kadar yetenekli bir şirket bu her alanda. Atatürk köşesi ve anıtı için mal alımı, hipoterapi merkezi kaba inşaat yapımı, bazı mahallelerin bakım onarımı, sosyal tesis projesi, parkların revizyonu için mal alımı. Demek ki bu şirket olmasa Ali Ağa bayağı sıkıntılı bir ilçe olacak yani, öyle mi? Kiminmiş bu şirket falan o yazmıyor ama haberde onunla ilgili bir bilgi yok yani. Yani gördüğünüz gibi Canikos'u sadece böyle büyük ihalelerle falan uğraşmıyor. Hani böyle milyar liralık işler, ne bileyim ben, yüksek hızlı tren işi şu bu falan filan değil. Bulduğu her yerde... Dün konuşmuştuk değil mi bu Düzce'deki adliyeyi yapan firmanın diğer yaptığı işleri, diğer yaptığı binaları, aldığı ihaleleri falan konuşmuştuk. Bu arada o Düzce'deki adliyeyle ilgili Adalet Bakanı açıklama yapmış. Demiş ki Adalet Bakanı yapısal bir hasar yok demiş, sadece demiş dışında demiş kaplamalarda problem var demiş. Peki kimse sormamış mı Sayın Bakan'a, ya bu deprem mesela gündüz adliye açıkken olsaydı o kaplamalarda zarar var dediğiniz kaplamalar insanlara ne zarar verirdi, o adliyenin içinde giren çıkan insanlara, kapıdaki insanlara ne zarar verirdi, insanların başına ne gelirdi? Bunu soran olmamış ama değil mi? Hayır, gerçi soran olsa ne olacak, o da ayrı mevzu da. Ha çünkü mesela soruyoruz biz, bu deprem mevzu açıldığı için söylüyorum. Depremle ilgili hep sormuyor muyuz? Bizden ta 99 yılından beri aldığınız deprem vergileri ne oldu diye. Çünkü o deprem vergileri niye alındı? Denildi ki çok daha büyük depremler olacak Türkiye'de. Biz bir deprem ülkesiyiz. Bu topladığımız paralarla, deprem vergileriyle işte binaları yenileyeceğiz, riski azaltacağız denildi. Ve biz o günden bu yana deprem vergisi diye başladığımız vergiyi ÖTV olarak ödemeye devam ediyoruz. Ve bugüne kadar toplanan para da 19 yılda 78.3 milyar lira olmuş sevgili dinleyiciler. 78.3 milyar lira. Bunu zamanında çok sorduk. Hatta dönemin Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir kere cevaplamıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ne oldu deprem vergileri diye sorunca yol oldu demişti. Deprem vergileri buradan oraya yol olur. İyi de biz yol vergisi diye vermedik ki onları, deprem vergisi diye verdik. Yol oldu neymiş? Bu arada o olan yolları kimin yaptığını ve yolların yapıldıktan çok kısa süre sonraki durumunu da ayrıca biliyoruz. Yani meselenin harcandığı yer kısmı eğer böyleyse doğruysa o da sağlıklı harcanmadı. Onu da zaten biliyoruz ama... Çıkarıldığı dönemde bir yıllık geçici olduğu açıklanan vergi 2003 yılına kadar sürekli uzatıldı ve 2003'te AKP'nin ilk yılında kalıcı hale getirildi. Verginin geçici olduğu 99 ve 2003 yılları arasında özel iletişim vergisi adıyla 4.6 milyar lira toplandı. Bu gelirden depremzedeler için konteyner kentler kurulduğu ve altyapının yeniden inşa edildiği öne sürüldü. Bu süreçte depremzedelere kira ve barınma yardımı yapılırken 44.107 geçici, 42.000 kalıcı konut inşa edildi. Ancak 2003 itibariyle kalıcı olan özel iletişim vergisinin depremzedeler veya depreme hazırlık için tahsil edilmediği AKP hükümetlerinin Maliye Bakanlığı'nı yapan Mehmet Şimşek tarafından itiraf edilmişti. Bunu yap, dünyayı görmezsen ya. 2011 yılındaki Van depreminin ardından deprem vergileri nerede sorusu yöneltilen Şimşek, toplanan paraların eğitim, duble yollar, sağlık harcamalarında kullanıldığını belirtmişti. Sonuçta bunlar servettir. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti? Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira demiş. O zamanki açıklama bu, böyle uzun hali açıklamanın bu. İyi de biz zaten onlar için, o dediğin harcamalar için, sağlık harcamaları için, yol yap diye, demir yolu yap diye, hava yolu bilmem ne, o yap bunu yap diye zaten biz vergi ödüyoruz. Bu deprem için bizden ayrıca alınan bir vergiydi diye o zaman da söyledik de. Sallayan oldu mu olmadı mı, bak her depremden sonra aynı şeyi konuşuyoruz. Ve hala daha gereken yapılmış değil. Şimdi İstanbul depremiyle ilgili hocaların uyarıları var. Profesör Celal Şengör, son Düzce depreminin İstanbul'da olacak deprem ihtimalini arttırdığını düşünüyorum, durum ciddi demiş. Profesör Naci Görür, Düzce'deki depremde kırılan faya önemli stres transferi varsa Marmara'daki depremi öne çekebilir demiş. Yani adamlar daha ne yapsınlar, söylüyorlar işte, bağıra bağıra geliyor büyük deprem ve biz hala İstanbul'daki asıl dönüştürülmesi gereken yerleri dönüştürmüş değiliz. Hala kentsel dönüşüm değil, hala rantsal dönüşümün peşindeyiz. Hala bunu yapmanın derdindeyiz. Hala yani değişen hiçbir şey yok farkındaysanız. Dün Öğretmenler Günü'ydü. Türkiye'de öğretmen olmanın ne kadar zor olduğunu öğretmen dinleyicilerimizin gönderdiği mesajlardan bir kez daha öğrendik dün sabah. Nitekim bu sorunlar, bu problemler meclis gündemine getirilmiş. Hoş, biliyorsunuz öğretmenlerin istekleri, dertleri, sorunları, sıkıntıları, Milli Eğitim Bakanı'nda sadece kulak kaşıntısı yapıyor. En fazla anlatıyorsunuz, kulağa kaşınıyor, rahatsız ediyorsunuz adamı aslında yani. Bir yandan böyle bir durum var. Yalnız muhalefet öğretmenlerin sorunlarını meclis gündemine getirmiş. Meclis Genel Kurulu'nda İyi Parti'nin devlet ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin sorunları ve CHP'nin öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşülmüş. Sonuç? Bilin bakalım sonuç ne? AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş sevgili dinleyiciler. Demişler ki araştırmayalım bu konuyu ya, ne sorunu yani. Nitekim konuşan AKP'li temsilciler mecliste demişler ki ne sorunu, bizim zamanımızda öğretmen sayısı arttı, öğretmen şöyle iyi oldu, öğretmenlerin koşulları, eğitim böyle güzel oldu falan diye anlatmışlar yani. Sorun yokmuş yani. Zam yok mu Nihat Bey, zam? Sizi mi kıracağım? İstanbul'da suya %25 zam geliyor 1 Aralık itibariyle. Son gelen zam bilgisi, zam haberi bu ama 1 Ocak'tan itibaren gelen zamlar var ki sevgili dinleyiciler. Neydi TÜİK tarafından en son açıklanan enflasyon, %88 miydi, kaçtı? O da bir zahmet böyle yarım puan, bir puan falan arttırıyorlar her ay. Peki nasıl oluyor da Devletin İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamı %80 küsür oluyor da devletin yeniden değerleme oranı, yani devletin harçlarda, vergilerde kullandığı artış oranı %123 olabiliyor? Ay kimse demiyor mu? TÜİK öyle demiyor, olur mu öyle şey falan diye. Demek ki demiyor. Yeniden değerleme oranı %122.93, yani %123 olarak uygulanacakmış sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanının %50 indirme yetkisi var falan, indirir mi indirir deniyordu ya. Hı hı. Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin makdu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli olmuş. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını %122.93 olarak belirlemiş. İlgili olan resmi gazetede yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayınlanmış. Peki 2022 yılına ait yeniden değerleme oranıyla bazı trafik cezaları ne oluyor? Mesela emniyet kemeri ihlali 196 liradan 437 liraya çıkıyor. Kırmızı ışık ve şerit ihlali 427 liradan 952 liraya çıkıyor. Telefonla cep telefonuyla konuşmanın cezası 427 liradan 952 liraya çıkıyor. Radarda, radar cezalarında hız sınırı ihlali %10 ile %30 arasındaysa 952 lira oluyor. %50'nin üzerindeyse radar cezası 1823 liradan 4064 liraya çıkıyor. Bak neler oldu. Yetkisiz çakar kullanma 4064. Sen gidince bak neler oldu. Slalom yapma, drift böyle makas atma, bunun cezası da 9.125 liradan 20.340 liraya çıkıyor. Başka? Pasaport harçları mesela. Bir yıllık pasaport harcı 452 liradan 1083 liraya çıkıyor ama o pasaportu bir yıllık niye alasın? Aldın mı? 3 yıl üzeri alıyorsun. Onun da fiyatı, harcın miktarı 1478'den 3295 liraya yükseliyor. Yani harç gerçekten anlamını bir kez daha kazanmış oluyor. Harç diye. Yurt dışından telefon getirmenin bedeli. Şimdi yurt dışından telefon aldınız, orada daha ucuz çünkü 10 bin lira fark ediyor, 20 bin lira fark ediyor. Getiriyorsunuz buraya, harç 2732 liraydı. Kaç para oluyor? 6091 lira oluyor. Yurt dışından telefon getirdin mi, kaydettirmek için 6091 lira ödüyorsun. Ehliyet belgesi harcı, B sınıfı sürücü belgesi harcı 1116 liradan 2489 liraya çıkıyor. Nasıl? İyi değil mi 2023? Hayır iyi çünkü Bakan Nurettin Nebati Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın açılışında konuşmuş. Gerçekten helal olsun denilecek açıklamalar yapmış. Demiş ki Türkiye ekonomi modeli sayesinde ardı ardına rekorlar kırmaya başladık demiş. Ya ne haber? Şu dünyanın düzenine bak. Şu dünyanın haline bak. Giden sevgi. İşte biz de tam da bu ortamda her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız protesto ediyorum. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. 25 Kasım tarih. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Hafta boyu gelen zamlar bir yandan. Yılbaşından sonraki vergi artışları yeniden değerleme oranının %123 olarak resmi gazetede yayınlanması. Ve harçların yeniden harç formatına bürünmesi.
yolda bayat.
Tabii ki bunlar da protesto edilenler arasında. Her şeyi protesto ediyorum de diyen var. Okullar açıldı. Minikler protesto ediyorlar.
Alabilirsen, satabilirsen, zam üstüne zam geliyor, doyabilirsen, git gidebilirsen, koş koşabilirsen,
kutup ayısı peşimizde,
kaç kaçabilirsen.
Kutup ayısını protesto ediyorum diyenler. Nihat amca, ben Toprak 9 yaşındayım. Oyuncak fiyatlarını protesto ediyorum.
Sebebi benim, derde derman olayım. Gemi çoktan batmış, artık ben ne yapayım? Dibini görmüşüz, boy ver.
Almanya'yı protesto ediyorum. Ucuz bilet bulduk 4 arkadaş. 3 gün gezmeye gidelim dedik, vize vermediler. 10. maddeden reddettiler. Geliş sebebime inanmıyorlarmış. Gezmeye değil de sen kaçmaya geliyorsun'a getiriyorlar mevzuyu.
Yazarız.
Hayır, pasaportumda Kanada vizesi var. Kaçacaksam oraya kaçarım zaten. Bu mantıklı.
Güçler.
Ama son zamanda Avrupa'ya ilticada 3. sıradayız, biliyorsunuz değil mi? Suriyeliler 1. sırada, Afganlar 2. sırada, 3. sırada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. İltica etmek isteyenler sıralamasında. Küçücük çocukların korkarak karanlıkta okula gitmelerini protesto ediyorum. Az önce Instagram hesabımda bir video paylaştım. O videoyu bir önceki reklam arasında, yani Türkiye saatiyle 7.30'da, yani Türkiye'de hava hala büyük kentlerde batıda baya baya karanlıkken çektim. Ki o sırada burada saat 6.30'du sevgili dinleyiciler. Yani 6.30'da baya baya aydınlık oluyor hava. Hatta şu anda burada, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 7.08 geçiyor. Şimdi güneş de var artık. Yani bayağı şu anda tamamen aydınlık bir hava var. 7'yi 8 geç ediyorum bakın. Dolayısıyla çocuklar okula aydınlıkta gidiyorlar. İnsanlar işlerine aydınlıkta gidiyorlar. Neden? Çünkü saatler burada bir saat geri alındı. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gürcistan larisini protesto ediyorum. 2002 yılında 1 lira 5 lari ederken 2022'ye geldik, 1 lari 6 lira ediyor. Nereden nereye diyebileceğimiz bir rakam bence bu karşılaştırmalı rakamlar.
Atıyor, belki de bu yüzden vuruldum, sahibi olamadım ya. Sağırma erkek, niye seni şımarık, değişti mi bu dün? Kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne.
Çalıştığım bankayı protesto ediyorum. Ellerim Bankası personeline saat verirken bunun altında kalıp personelini düşünmeyen bankamı.
Seni gidip kırar.
Hayır, yok mu bize de böyle bir saat maat falan? Satışa çıkaralım diyor, Ankara'dan Temer göndermiş. Ziraat Bankası 10 yıl üzeri çalışanlarına, 10 yıldan fazla çalışanlarına saat vermiş ya. Sonra bu saatlerin hepsi demeyelim de büyük bir bölümü sahibinden de satışa çıkarılmış. Abi 8 yaşındayım, ismim Furkan. Kantindeki fiyatları protesto ediyorum. Eskiden 50 kuruşa aldığım sakızı şimdi 1 liraya alıyorum demiş.
Bakmış koluna, elin adamını beni orta yerinden çaplatıyor.
Buyurun. Cansın, 10 yaşındayım. Karanlıkta okula gidiyorum. Güneş erken doğmadığı için güneşi protesto ediyorum. Bak, Cansın 10 yaşında meseleyi çözmüş. Öteki türlü yaptığı protestoların bir sonuç almayacağını biliyor. Ben diyor diğer yoldan yürüyeyim diyor. Güneşi protesto ediyorum diyor. Belki diyor hani...
Kıran yılanı deliğinden çıkaran,
Şahlanan ve ardı ardına rekorlar kıran ekonomi modelinden ben de nemalanamadığım için bu durumu protesto ediyorum. Ama bu sizin kabahatiniz. Rekorlar kırarken biz böyle bu yeni ekonomi modeliyle, siz bu rekorların hiçbirinden faydalanamıyor, hiçbir rekor kıramıyorsanız biraz da kabahati artık kendinizde arayacaksınız bence. Barınaktaki o güzel canları bile isteye öldüren kanı bozukları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Sabah programın başında, açılışında da konuştuk şu Konya'daki görüntüler. Hakikaten çok acayip ya, yani. Aslına bakarsanız bunun da temelinde yine adaletsizlik yatıyor. Geçmişte hayvanlara bu şekilde eziyet edenlere doğru düzgün ceza verilmemesi, daha sonra hayvanlara bu şekilde davranılmasını teşvik ediyor. Cezaların caydırıcı olmasını bir kenara bırakın, hiç ceza verilmiyor, hiçbir şey olmuyor. İşte mesela şimdi Konya'daki barınaktaki olayı konuşuyoruz ama dönün biraz daha geriye. Çorlu'yu düşünün mesela. Çorlu'daki tren kazasını, ki kaza değil o, böyle bayağı bağıra bağıra gelen bir aslında bir durum. Hiç öyle kaza maza demeyelim, bildiğiniz cinayet aslında. Ve orada ailelerini kaybedenler, çocuklarını kaybedenler yıllardır bir hukuk mücadelesi yürütüyorlardı. İlk defa bir kişi tutuklandı. İlk defa, hatırlayın. Dün o da tahliye edilmiş sevgili dinleyiciler. İlk celsede tahliye edilmiş. Tutuklu kimse yok. Her sorunun temelinde adalet, daha doğrusu adaletsizlik yatıyor işte memlekette maalesef. Rekorları protesto ediyorum diyen var. Asgari ücreti de %123 değerlemezlerse protesto edeceğim diyen var. Tabii canım, şimdi trafik cezaları %123 arttığına göre herhalde asgari ücret de ona göre, değil mi? Kesin canım. Bu arada çok mesaj geliyor, TOG'u durduramayacaksınız diye. Tabii ben ona eminim, yani o TOG'u durduramayacağız, evet. Nitekim TOG'un fiyatını da durduramayacakmışız gibi görünüyor. Şimdi 2023'te banttan inecek olan Jeep modeli bu TOG'un. Onun fiyatı epey bir yüksek olacak. Yani kendi sınıfındaki araçlarla benzer rakamlar olacak. Böyle kolay ulaşılabilecek olan otomobil modeline TOG'un 2027'de üretilmesi bekleniyormuş bu arada. Bugün haber var gazetede. Hani herkes alabilecek deniyordu ya. O herkesin alabileceği model 2027'de falan üretilecekmiş. Yani TOG'u durduramayacaksınız. Ve Mamak'ta hayvanlara işkence yapanların aynı acıyı yaşamalarını diliyorum ve protesto ediyorum diyen var. Öğretmenlere sınavla yapılan zammı protesto ediyorum demiş Taner. Yaşadığımız derin ekonomik krizi gündemde sürekli tutamayan muhalefeti protesto ediyorum. Başka konuya ne gerek var diye sormuş bir dinleyicimiz, ki bence haklı. Yani iktidar, hükümet zaten ekonomiyi, ekonomik krizi gündemde tutmamak için elinden geleni yapıyor. Sürekli yeni konular uyduruyor, yeni bir takım böyle hayali projeler açıklanıyor, o oluyor bu oluyor falan. Bu konu hiç görmezden geliniyor. Hayır, bunu muhalefet niye böyle yapıyor? Sadece bunu konuşun ya. Sadece bunu konuşun. Başka bir şeye gerek yok ki zaten. Sadece ekonomiyi konuşun. Sadece bir yılda artan fiyatları konuşun. Hayır, bunu da anlayabilmek için böyle çok üstün zekalı olmaya, acayip böyle siyaset, politika bilmeye falan gerek yok.
Aşk bu affetmez. Işıkların sönerse hep dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez.
Konya ve Mamak'ta yapılan katliamı ve burada çalışanları protesto ediyorum.
Dinle, duyarsın sesimi uzaklarda. Dinle, en kuytu acılarda. Kalbinde yoruldunsa yolculuklarda. Vazgeç artık yıldızlarda. Ay benzer yüreğim, doğal olarak da gittim. Aşk kaderi çabuk.
24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlanmadı. Öğretmen olarak çalıştığım özel öğretim kursu idarecilerini protesto ediyorum diyor bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş. Dün eczaneye gittim. En basit antibiyotiği sordum, yokmuş. Hiçbir depoda da yokmuş. Muadili bile yokmuş. Antibiyotik bulunamıyor diyor. Ayfer, bu durumu protesto ediyorum demiş. Eczacılar uyardılar, bağırdılar, yırttılar kendilerini. Bu duruma geleceğimizi söylediler, geldik. Aynı şey süt üreticileri için de geçerli. Onlar da aynısını yaptılar. Bağırdılar, yırttılar kendilerini, dertlerini anlatmaya çalıştılar. Hiç kimse sallamadığı gibi Tarım Bakanları dalga geçti bu açıklamalarla. Sonuç, peynirin fiyatı etin fiyatını geçti. Stadının ismini Atatürk olarak değiştirmeye karar veren Fenerbahçe Kulübü'nü bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyor. Atatürk ismini silmek için statları, binaları, alanları yıkanları protesto ediyorum diyor Hüseyin göndermiş. Yayının en başında konuştuk. Evet, dün 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması vardı. O kutlamada dernek böyle bir teklif getirdi. Kulüp başkanı Ali Koç tabii ki yaparız dedi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılında kuvvetle muhtemel, hatta ben size söyleyeyim artık %99 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ismi Fenerbahçe Atatürk Stadı olacak. Zonguldaklı olarak belediyemi protesto ediyorum. Niye? Zonguldak Belediyesi suya %190 zam yaptığını duyurmuş. Yapılan zamlı tarife 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecekmiş. %190. Yeniden değerleme. Yani yeniden değerleme de %123 aslında. %190... Epey sağlanmış yani Zonguldak için.
Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim.
Geri gel desem, bulurum seni bana gelmesen de.
Konya ve Mamak'ta olanları protesto ediyorum diyen var. Eli titremeden o meleği kürekle döve döve öldüren o caniyi protesto ediyorum. Kimmiş o acaba ya? Yani bunu böyle yapmaya kendinde hak göreni, bunu böyle yapabileni biz de tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Kimmiş? Böyle suratını, tipini falan bir görsek, öğrensek, onun kim olduğunu öğrensek yani. Bilsek yani. Kendi akrabasına halkın malını peşkeş çekenleri, kendi bakanlığına ilaç satanları, dezenfektan satanları, yolsuzlukların, hırsızlıkların, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılsın önergelerine red oyu veren milletvekillerini, halkını değil beşli çeteyi düşünenleri protesto ediyorum diyor Erkan göndermiş. Yangından mal kaçırır gibi 12 Aralık'ta açıklanması gereken kariyer basamakları sınav sonuçlarını Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı'nı protesto ediyorum. Küçük hesaplar, şu kedi su tırnaklarını yüzüme saplar, artık yok gibi sonu mutlu masallar. Vur beni, vur yüzümü saklama, kalk gidelim çekip uzaklara, tüm bildiklerini camdana, gel sürelim seninle saltana. Bil ki artık dönüş yok, bil ki artık dönüş yok. Dok dok dok. Ucuzluk marketlerinde bile rulo fiyatı 80 lira olan alüminyum folyo fiyatlarını protesto ediyorum. Üzgünüm sevgilim. Hayır, folyoyu alıp kendimizi baştan aşağı mumyum gibi sarıp robot Babür olacak halimiz yok. Alt tarafı mutfak malzemesi, 80 lira nedir diyor ya. Alüminyum fiyatları yükselmiş olabilir mi? Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye? Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne'den canlı yayındayız bu sabah. Burada saat bu arada 7.33. Bir saat gerideyiz. Kıbrıs saatleri bir saat geri alıyor çünkü. Bizim gibi yapmıyor yani. Dolayısıyla insanların okula gittiği, çocukların, insanların işe gittiği, çocukların okula gittiği saatlerde burada hava gayet aydınlanmış oluyor. Çünkü bu durumu protesto eden çok sayıda dinleyicimiz var. Ki bunlar daha iyi günler, daha da böyle karanlık olacak biliyoruz. Aramızda uzak yollar. Bu sabah açık ara Konya'daki mevzuyla ilgili mesaj geliyor, protesto mesajı geliyor sevgili dinleyiciler. Çünkü gerçekten görüntüler hani insanı hakikaten insanlığından utandıracak cinsten görüntüler. Bir belediye görevlisinin, bir barınak görevlisinin böyle kürekle başına vurarak öldürdüğü bir sokak hayvanının, ki orası barınak bu arada. Bakılması gereken yerde hayvanlar bu şekilde öldürüldüğünü gösteren bir görüntü var. Sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Hatta televizyonda haber bültenlerinde de yayınlanıyor. Onun için dedim ya, kim bunu yapan acaba? Kim yani, bir tanıyalım. Sadece 14 gün açtığım kombi ile 850 lira gelen doğalgaz faturamı protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Küller alevlenmeye başladı, yine aynı dert. Boğazımla tütün katranı yine hayli sert. Küller alevlenmeye başladı, yine aynı dert. Ayrılık vuruyor başa yine hayli sert. Türkiye'ye olan Maybach ve S serisi Mercedes ihracatımızı sekteye uğratan TOG'u protesto ediyoruz. Ekmeğimizle oynamayınız diyor Almanya'dan bir dinleyicimiz. Aramızda. O konuda hiç endişeniz olmasın ya. Yani Maybach ve S serisiyle ilgili söylüyorum. Oradaki talep tabi... Yani en ufak bir azalma olmaz. Endişe etmeyin o konuda, merak etmeyin. Her köşede adın. Orada Maybach'ı durduramayız yani. Net. Uzak yollar, hayatın ne tadı. Nazilli'de Millet İttifakı'na oy veren bir seçmen olarak AKP'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı'nı protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Millet İttifakı'nın adayı olarak, İyi Parti'nin adayı olarak seçimi kazanan Nazilli Belediye Başkanı AKP'ye geçti bu hafta biliyorsunuz. Müzik. Zonguldak merkezden her sabah iş yerimiz olan Kandilli Kömür İşletmesi'ne geliriz. Sabah 7'de Kandilli Tepesi denen yere geliriz ki burası kışı ve sisiyle ünlüdür. Bu sabahta kesif bir sis vardı ancak yeni takılan sis lambaları yanmıyordu. Şiddetle protesto ediyorum bu durumu diyor. Çağlar göndermiş. Büyük tehlike yaratıyor çünkü anladığım kadarıyla o sis lambalarının yanmaması değil mi?
Her nefeste hatıralar, her köşede adım var. Aramızda uzak yollar, hayatın ne tadı var. Her nefeste hatıralar, her solukta adım var.
Dörtlü kiloluk süt 99.90. Taksitle inek mi alıyoruz, marketten süt mü alıyoruz anlamadım. Süt ve süt ürünlerinin bu durumunu protesto ediyorum diyor dinleyicimiz. Memleketimizin hayvancılık politikasını protesto etmemiz gerekiyor bu durumda. Süt ve süt üreticileri yırttılar kendilerini çünkü böyle olacak diye de. Kimse dinlemedi onları maalesef. Bu arada bu cuma, o cuma değil mi? Efsane cuma, Black Friday. Evet işte o gün bugün. Dolayısıyla o beklenen indirimler de, o böyle acayip indirimler de bugün geliyor. Bugün mesela Hepsi Burada'nın efsane cuma, efsane finali varmış. Özel modadan kişisel bakıma, market alışverişinden evinizin bütün ihtiyaçlarını milyonlarca üründe %15 net indirim var deniyor. Elektronik ürünlerde yine mesela air fryer'dan robot süpürgeye, bilgisayardan telefonlara, süper elektronik ürünlerde de yine efsane indirimler var. Bugün alıp Şubat'ta taksitle ödeme yapabiliyorsunuz. Öyle bir fırsat da var aynı zamanda. Bu efsane cumanın bugün finali gerçekleşiyormuş Hepsi Burada da, haberiniz olsun. İndirim mühim bir şey çünkü indirim. Kim bilir beni, hepimizin hayatında çok önemli bir şey artık.
Haber alıyorsun, ne haldeyim bilir musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun. Hava nasıl oralarda?
İzmir'de Çeşme Otoyolu, Çeşme istikametinde istihkam viyadüğünde kaza varmış. O yöne gidecek olan dinleyicilerimizi uyaralım, İzmir'de bizi dinleyenleri. Matrah güncellemesini protesto ediyorum. Sadece 3 modelde olabildi. Ama TOG'u durduramayacağız, onu biliyoruz, tamam. Zaten o 3 modeli de bulmanız imkansız yani. Matrah indirimi, matrah indirimi dediler. Büyük bomba çıktı biliyorsun.
Bildiğim pek çok doğru var. Gittiğim bir tek yolum var. Bildiğim pek çok doğru var. Gittiğim bir tek yolum var. Şu yürekte kaç yangın var, şu yürekte kaç yangın.
Şimdi protesto mesajları tabii yağıyor bir yandan ama.
Biri söner, biri yanar.
İnsanlar özellikle bu Konya konusunda o kadar sinirliler ki. Gebze'de müthiş seviyede bir uyuz salgını var. Okula giden çocuklarımız perişan halde, önlem almayan yetkilileri protesto ediyorum demiş. Gebze'den bir dinleyicimiz göndermiş.
Dinliyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor.
Hakan diyor ki seni protesto ediyorum, her gün zam yapıyorsun. Ben değil mi? O kadar çok söylüyorsunuz ki ben de artık kendimden şüphe etmeye başladım. Lan ben mi yapıyorum bu zamları acaba diye. Bir ufaktan sorguluyorum kendimi yavaş yavaş. Peki hafta sonu geldi.
Bilmiyorum.
İstanbul'da kültür sanat adına neler var? Hangi etkinliklere gidebiliriz? Ücretsiz katılabileceğimiz etkinlikler neler? Bir onlara bakalım hep beraber.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Mesela 27 Kasım'da saat 18'de Müze Gazhane'de ücretsiz olarak gerçekleşen Gülmek Yakışır stand-up etkinlikleri var, devam ediyor. Açık mikrofon kültürünün önde gelen isimlerinden Yavuz Günal tek kişilik gösterisiyle 27 Kasım'da Müze Gazhane'de olacak. Ücretsiz izleyebilirsiniz. İstanbul Kitapçısı etkinlikleri devam ediyor. Yarın saat 15'te İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde, ki muhteşem manzarası olan çok güzel bir yer orası. İşte orada Kitap Kulübü toplanıyor. Ayça Derin Karabulut moderatörlük yapacak ve Kitap Kulübü'nün konuğu Aylin Balboa olacak. Yarın saat 15'te siz de yine bu etkinliğe katılabilirsiniz, ücretsiz sevgili dinleyiciler. Bu ücretsiz etkinliklerin hepsini, ki daha birçok etkinlik var, kültür.istanbul adresinden takip edebilir, buradan öğrenebilirsiniz neler var neler yok. Ayrıca Radar İstanbul uygulamasını indirebilirsiniz cep telefonunuza. Radar İstanbul uygulamasını ücretsiz olarak indirdiğinizde buradan İstanbul'daki tüm etkinlikleri, bütün kültür sanat etkinliklerini de görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Biz bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem ben olamam ki. Görmeli mi, görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam hiç göremem ki.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Cuma gününün sabahındayız. Tarih 25 Kasım. Her Cuma sabahı olduğu gibi sorduk dinleyicilerimize, kimi protesto ediyorsunuz, neyi protesto ediyorsunuz diye. Konya'daki Konya Hayvan Barınağı'ndaki katliam bugünün en çok protesto edilen konuları arasında, ki bayağı tepki var. Yani tekrar tekrar izlemek tabii mümkün değil ama, hatta izlemek bile mümkün değil ama, ne olacak ne yapılacak hep beraber göreceğiz bakalım, bugün takip edeceğiz. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, son gelişmeleri aktaracak sizlere bu akşam. 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.